Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Erkam Radyo'dan merhaba. Dünya Gündemi programımıza hoş geldiniz. Bir haftanın ardından yeniden sizlerle beraberiz. Sesimize kulak veren tüm dinleyenlerimizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Program partnerimiz yardımcı doçent doktor Halil Kurt Bey ile haftanın öne çıkan dış politika gündemini konuşacağız. Gelişmelerin perde arkasına ışık tutma gayretinde olacağız her hafta olduğu gibi. Sevgili dinleyenler, yine yoğun bir gündemle karşınızdayız. Gerek siyasi gerek ekonomik ve toplumsal hadiseler bakımından gerçekten oldukça hareketli bir haftayı geride bırakmak üzereyiz. İçeride terör eylemleri gündemi belirlerken dışarıda ise göçmen krizinde basına yansıyan dramatik görüntüler bir kez daha insanlığın vicdanının kıyılara vurduğunu gösterdi. Her gün yenileri eklenen göçmen trajedisinde son halka Bodrum kıyılarına vuran cesetler oldu. Yunanistan'a varmak umuduyla denize açılan Suriyeli miniklerin kumsaldaki cansız bedenleri acı gerçeği yüzümüze bir kez daha indirdi. O dramatik görüntüler nedeniyle uluslararası arenada haftaya damgasını vuran göçmen trajedisini yeniden konuşacağız. Bağdat'ta kaçırılan Türk işçilerin durumu, Rusya ve İran'ın DAEŞ ile mücadele bahanesiyle Suriye'ye asker gönderdiği iddiaları, yine Esed'in sürgüne gönderilip gönderilmeyeceği meselesi, Irak ve Suriye gündemine ilişkin değerlendireceğimiz ana konular arasında olacak. Arap liderlerin artan Rusya ziyaretlerini nasıl okumak gerekiyor? Rusya, Orta Doğu siyasi denkleminde başrol oynayan aktör haline mi geldi? Rusya'nın bölgedeki nüfuzunu artırmaya yönelik adımları ne gibi sonuçlar doğurur? Bu sorular muvacihesinde Rusya'nın son dönem Orta Doğu politikasını masaya yatıracağız. New York Times gazetesinde geçen günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Türkiye Büyükelçisi Eric Edelman'ın yayınlanan bir makalesinde çokça tartışıldı bu konu. ABD eski Türkiye Büyükelçisi'nin söz konusu yazıda dile getirdiklerini ve Türkiye'nin Edelman'ın yazısına cevaben New York Times gazetesine gönderdiği mektubu konuşacağız. İtalyan şirketi Eni'nin Mısır'da parasal değerinin 1 trilyon TL olduğu düşünülen Akdeniz'in en büyük, dünyanın ise 20. büyük doğalgaz rezervini bulması Doğu Akdeniz'deki enerji hesaplarını değiştirmiş gözüküyor. Mısır'da bulunan zengin doğalgaz kaynakları enerji jeopolitiğini nasıl etkileyeceğini sorgulayacağız. Taş atan Filistinli çocuklara hapis cezası veren İsrail mahkemelerinin bir Yahudi tarafından yakılan Filistinli bebeğin failine hapis cezası bile vermemesi, Tunus'ta başörtüsü yasağını yeniden gündeme gelmesi bu hafta dış gündemde dikkat çeken gelişmeler arasındaydı. Tüm bu gelişmeleri vaktimiz ölçüsünde değerlendirme gayretinde olacağız. Evet, dünya gündemini gündeminize taşıyan Dünya Gündemi programı başlıyor.
Dünya Gündemi başlıyor.
Sevgili dinleyenler, yeniden merhaba. Bazen bir fotoğraf karesi yüzlerce hatta binlerce sayfa makaleden daha etkili olabiliyor. Bu gerçeği bir kez daha yaşadık. Hem de yürek parçalayan bir fotoğraf karesiyle. Suriyeli 3 yaşındaki Ayla'nın kıyıya vuran cansız bedenini Türkiye ve dünya gözyaşlarıyla takip etti. Ayla'nın kendisinden bir yaş büyük ağabeyi Galip'in cansız bedeni de kısa süre sonra Bodrum'un kıyılarına vurmuştu. Mülteci sorununu geçen haftaki programımızda da değerlendirmiştik. Batı'nın mülteci politikasını sorgulamıştık. Türkiye 4 yıldır bu sorunla karşı karşıya idi. Ancak sorun bizim sınırlarımızı da aşıp Avrupa'nın kıyısına dayanınca mülteci sorunu bir kez daha gündeme gelmiş oldu Batılılar açısından. Bugün B20 konuşmasında Erdoğan Batı'ya bir kez daha yüklendi. Bu sefer mülteciler üzerinden yüklendi. Erdoğan, Akdeniz'de hayatını kaybeden her mültecinin vebalini Avrupa ortaktır dedi. Sahile vuran 3 yaşındaki yavrunun hesabını insanlık verecek mi diye sordu, sorguladı Erdoğan. Akdeniz'de boğulan sadece mülteciler değildir, Akdeniz'de boğulan insanlığımızdır dedi. Merhametini yitirmiş bir dünya sistemi insanlığa derman olamaz. Ölümden kaçan insanları bombalayarak terk edemeyiz açıklamasında bulundu Erdoğan. Avrupa başta olmak üzere gelişmiş ülkelerin her gün tırmanan insani dramlar karşısında daha duyarlı olmasını diliyorum açıklamasında bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ayrıca uluslararası medyanın kendisini yürüttüğü kampanyaya işaret de ederek küresel güvenlik sistemi işlemiyor, açıklamasında bulundu. Erdoğan, BM Güvenlik Konseyi 5 ülkenin çıkarları dışında kimsenin sorunlarına eğilmiyor dedi. Bu gerçeği dile getirdiğinden dolayı dünya medyası tarafından kötü lanse edildiğinin altını çizdi Erdoğan. Ne derlerse desinler, hak bildiği şeyleri ömrünün yettiğince dile getirmeye devam edeceğini belirtti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet hocam, oldukça sert ifadelerle eleştirdi Erdoğan Batı'yı, özellikle son dönemde ortaya çıkan mülteci sorunlarına ilişkin. Gerçekten de Suriyeli 3 yaşındaki Ayla'nın görüntüleri yürekleri parçalayacak cinstendi. Siz nasıl görüyorsunuz, Batı'nın vicdanını harekete geçirebilecek bir fotoğraf karesi mi bu? Yani günlük bir tepki mi, yoksa bunun arkası gelir mi bu anlamda?
Öncelikle hayırlı akşamlar diliyorum. Aslında yıllardır var olan malumun ilanıydı o fotoğraf karesi. Ben şöyle düşünüyorum. Cenab-ı Hak insanı eşrefi mahlukat olarak yaratmış. Ve bütün dünyayı, alemi de onun emrine kılmış. Fakat bugün Batı'da bakıyorsunuz, insanlar işte çevre konusunda çok duyarlı. Hı hı. İnsanlar dünyanın bir ucunda bir balina popülasyonunu tehdit eden bir avlanma varsa buna karşı çevreciler ayağa kalkıyor. Fakat acaba bu Orta Doğu coğrafyasında ölen insanlar, akan kanlar dünyadaki bu çevreci örgütlerin veyahut da Batılı finansörlerin, yani işte dünyadaki işte arz talep dengesini hesaba katanlar, işte büyüme oranları biraz azalırsa işte borsa şöyle olur diye kafa yoranlar acaba bu kadar kana, gözyaşına kafa yoruyorlar mı? İşte çifte standart şu. Ben şöyle bir benzetme yapmak istiyorum izninizle. Bizim İstanbul'un mesela en zengin muhitlerinde, hatta örnek veriyorlar bu Ataşehir civarında, camiye bakan daireler daha ucuzmuş zengin muhitlerde. Adam ezan sesi duymak istemiyor. Yüzleşmek istemiyor. Çünkü o dünyayla bir bağ olmadığı için. Batılılar da aslında kendi yapıp ettiklerinin bir sonucu olan bu mültecileri görmek istemiyorlar. Çünkü gördüklerinde bir şamar gibi yüzlerine tarihin o acı gerçekleriyle hesaplaşma geliyor.
Onun için diyorlar hocam, yani mülteciler Türkiye'de kalsın, biz onları besleyelim. Onu da beslemiyorlar da, yani görmek istememiyorlar açısından.
Biz 5 milyar dolar harcadık. He. Bütün hepsini gönderdiği 500 milyon dolar etmez. Yani Türkiye 2 milyon mülteciye bakıyor. Adam işte 100 tane gelsin, 300 tane gelsin.
Kişi alıyor,
o da Hristiyan, o da Hristiyan olursa İzlanda alırım diyor. Yani bilmem üniversite mezunu olursa alırım diyor, nitelikli. Yani Batı'nın insani erdem konusunda ne kadar bize göre geri olduğunu, ne kadar içinin boş olduğunu Batı değerlerinin göstermesi bakımından önemlidir. Çünkü medeniyet inşası sadece devasa binalar yapmak, teknolojik ürünler, işte ne bileyim son sistem telefon üretmek değildir. İnsani erdem olarak biz bu dünyadan göçüp gittiğimizde, bir 50 yıl sonra, 100 yıl sonra tarih bunu yazdığında acaba 2015 yılında yaşananlarla ilgili insanlık olarak bize ne diyecek?
Evet.
Yani bunları da dikkate almamız lazım. Biz hep tarih okuyoruz geçmişte. İşte Haçlı seferleri diyoruz, şundan bahsediyoruz, bundan bahsediyoruz ama bunlar tarihe not düşüldüğüne göre bugün Suriye'de yaşananlar da, bütün o Arap Baharı'ndan sonra bizim bu coğrafyayı allak bullak eden ve perde gerisinde sanki biz böyle işte terör örgütlerinin isimlerini duyuyoruz. Terör örgütlerinin işte o kafa kesen canilerini görüyoruz. Halbuki hep söylüyorum, bir terör örgütü veyahut da siyasi bir organizasyon ekonomik ayağı olmadan, uluslararası finans desteği olmadan, büyük güçleri arkasına almadan hiçbir şey yapamazlar. Evet. Bugün biz DAEŞ'ten bahsediyorsak, bugün El-Kaide'den bahsediyorsak, Eş-Şebab'dan bahsediyorsak mutlaka bunların sırtını dayadığı bir yer vardır. Ve onun da ucu ya Londra'ya çıkıyor, ya Washington'a çıkıyor, ya Paris'e çıkıyor maalesef.
Ya hocam, şu gözüküyor, Batı'nın vicdani olarak mülteciler sorunundan duyduğu rahatsızlığın boyutları ortada. Hiçbir rahatsızlıklar duymuyor. Ama bunun, bu mültecilerin fiziki bir sorun olarak önlerine gelmiş duruluyor, geliyor. Bir mülteci çocuk daha vardı, televizyona yansıdı görüntüsü. Yani biz Batı'ya gelmeye o kadar hevesli değiliz. İstemiyoruz da. Yeter ki bizim ülkemizde yaşanan kanı durdurun. Çok da heveslisi değiliz. Yani bu anlamda bir mecburiyet hissedebilir mi? Yani önlerine gelen bu sorunu bertaraf etmek adına Orta Doğu'daki pozisyonlarında bir değişikliğe itebilir mi?
Şimdi ben tarihten örnek vermek istiyorum. Bosna Savaşı'nda aynı bu Suriye'dekine benzer yıllarca Müslümanların Sırp kasabı tarafından, o Milosevic tarafından katledilmesini, o Srebrenica katliamlarına vesaire göz yuman Batı, Boşnaklar kendi ayaklarında üzerinde durup artık başarı sağlamaya başladığında ve Çeçenistan başta olmak üzere bazı uluslararası işte savaşçı tırnak içerisinde dediğim mücahit gruplar oraya gelince bunlar Avrupa'da terörist bir grup oluşturabilir diye düşünerek hemen Dayton Barış Antlaşması'nı imzaladılar. Hı hı. Şimdi Avrupa'nın şimdi o Bosna hadisesini örnek vermemin sebebi şu. Avrupa'nın bu krize çözüm bulabilmesi için mutlaka ucunun kendilerine biraz dokunması gerekiyor. Yani birazcık canlarını acıtmaya başlarsa hemen ona bir şekilde ara bir formül, kesin bir çözüm bulmaya çalışırlar. Peki bunlardan birisi nedir? Bu mülteciler geldikleri zaman diyor, kendi ülkelerindeki bazı kişiler biz işsiz kalırız korkusu var. Irkçılık hemen hortluyor. Artı bu insanlar çok kontrolsüz bir şekilde geldiklerinde en büyük korkuları şu. Kendilerinin nüfusları olmadığı için, gelecek bir nesilleri olmadığı için bir sonraki jenerasyonda ülkede bunlar nüfus ve demografik yapıyı değiştirmesinden korkuyorlar.
Çünkü Macar Başbakanı'nın açıklaması var hocam. Mülteci akını Hristiyan kökenimizi tehdit ediyor diyor.
Sebebi de şu, asimile edemiyorlar. Evet. Eğer onlar Hristiyanlığı kabul etseler, mesela Macaristan'a gittiklerinde Katolik Hristiyan olsalar ve Macarca'yı da konuşsalar o kadar dert etmeyecekler. Ama Almanya'da bunun örneğini gördüler. 1960'tan sonra Almanya'ya, Belçika'ya, Hollanda'ya giden özellikle Türkler hala kendi kimliklerini, inançlarını koruyunca, kendi mahallelerini korunca diyorlar ki biz bunları kendimize benzetemiyoruz. Ve biz 1 milyon, 2 milyonluk bir Türk nüfusunu 50 yıldır asimile edip 3 nesil geçtiği halde bir çözüm bulamadığımız halde bu kat kat daha fazla.
Sadece Türkiye değil yani hocam, Kuzey Afrika'dan gelen işte Tunus'tan, Libya'dan, şuradan buradan gelen işte, Afrika, Kuzey
Almanya'da Afrika Türkler, Fransa'da daha çok Magrib ülkeler dediğimiz Fas ve Cezayirler var. İngiltere'de de işte Hint kökenliler. Çünkü hep kendi hinterlandlarından, sömürge bölgelerinden geliyor. Almanya'nın pek fazla sömürgesi olmadığı için o da Balkanlar ve Türkiye'den göç almış durumda Avrupa'da. Şimdi bu mülteciler önümüzdeki 100 yılın, sadece bakın 10 yılın değil 100 yılın problemi olmaya devam edecek. Şimdi şöyle bir büyük fotoğrafı görelim. Dünyanın bir batı yarım küresi ve kuzey yarım küresi diyelim. Zenginler kulübü var. Batı Avrupa, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkeler dünyanın pastasından her geçen yıl biraz daha fazla pay alıyorlar. Fakat nüfusları ebterleşmiş. Zenginliyorlar ama çoğalamıyorlar. Bir de dünyanın doğu ve güney yarım küresi var. Sürekli nüfusu artıyor fakat o pasta bir türlü büyümüyor, hatta küçülüyor. Şimdi bu gelir uçurumu arttıkça bu siyasi kaos ve kargaşa olmasa bile insanlar göçmek isteyecekler. Hele bir de bunun üzerine işte siyasi istikrarsızlıklar, iç çatışmalar ve can güvenliği ortadan kalkınca insan ister istemez burada ölümü bekleyinceye kadar belki oraya ulaşıp orada kendime yeni bir dünya kurma şansım olur diyor. Bakınız tekrar ediyorum. Oradaki riski o insanlar bilmeyecek kadar akılsız değiller. O bota binen insanın siz bizden daha akılsız olduğunu mu sanıyoruz? Allah o noktaya getirmesin. Biz de öyle bir durumla karşı karşıya kalsak. Yani ölümü beklediğiniz bir anda diyorsunuz ki bir bota binersem belki karşı kıyıya varırım. Belki... Yani... hayatın
şansı belki de %5 olarak kabul ettiği halde o yola öyle çıkıyor.
Yoksa yani o yolculuğun herhalde diyelim ki normal bir uçağa binip de bir ülkeden bir yere gitmek, bir otobüste bir yere seyahat etmek kadar güvenli olmadığını o insanlar da biliyorlar. Ama Allah o noktaya hiçbir İslam toplumunu, hiçbir Müslümanı getirmesin. Ama maalesef bugün bu dramı yaşayanların tamamına yakını çevremize bakıyoruz. Eski Osmanlı coğrafyasındaki bizim hinterlandımızdaki insanların bu dramı yaşadığını görüyoruz.
Şimdi hocam ya önümüzdeki süreçte de Batı'nın mülteci sorunundan neşet edecek bir takım sıkıntılar yaşayacağını belirtmiştiniz ve ki geçmişte de yaşıyordu. Şimdi geçen gün Özcan zannedersem Tiklet'in yazısında da vardı. DAEŞ'in nasıl istihbarat örgütleri tarafından beslendiğine ilişkin Rusya'da çıkmış bir makale. Rusya'nın özellikle Kafkas köylerinden bir tanesinden DAEŞ'e katılımların olduğunu ve bu katılımın Rus istihbaratı tarafından finanse edildiğini yazıyordu. Ve soruyor Rus gazetesi, yani Rusya DAEŞ'e karşı mücadele ediyor ve karşı işte Suriye'deki Esed rejimini tehdit eden bir örgüt olarak görmesine rağmen neden buna aracılık ediyor diye. Ve bunun cevabını da kendisi veriyor. Kendi topraklarında kendisini tehdit olacak unsurları, elemanları bertaraf etmiş oluyor. Yani Rusya topraklarına yakın olmaktansa daha evla tercih edilecek şeyin onların dışarı atılması. Yani bu taktik aslında sadece Rusya tarafından uygulanmadı. Batı'da da uygulanıyor. Batı'daki işte tırnak içerisindeki radikal olarak nitelendirilen ve tehdit olarak görülen, tehlikeli olarak görülen işte o geçmişten gelen mültecilerin Batı topraklarından uzaklaştırılması noktasında Türkiye ne kadar şikayetçi. Yani Batı Türkiye'ye yükleniyor, işte Türkiye yol geçen oldu, buraya gelen Batı'dan gelen unsurlar Suriye kolaylıkla geçiyor ve bu buradan yola çıkarak Türkiye'nin DAEŞ'i desteklediği propagandasını yürütenler Türkiye bize gelen tehdit olarak gördüğünüz isimleri bildirin, biz burada tedbirimizi alalım dediği halde bu anlamda bize katkı sağlamadıkları noktasında Türk yetkililer oldukça şikayetlerini dile getirmişlerdi. Diyeceğimiz yani bundan sonra şimdi onların o DAEŞ'in istihbarat örgütlerinin sağladığı sebepten dolayı Orta Doğu'da bir bataklığa dönüştü ifade ediyor. Bunun sonuçları Orta Doğu'yu bir bataklığa dönüştüren Batı şimdi orada eklediğini bir anlamda biçmeye başladı.
Şimdi o konuyla ilgili bir örnek vermek istiyorum daha iyi anlaşılması açısından. Şimdi Kafkaslar 150 yıldır Rusya'nın başını ağrıtıyor. Ve orada da son 20-30 yıl içerisinde bu Vehhabi akımlar alan bulmaya başladı kendine. Ve Rusya şunu yapıyor. Şimdi bir empati yapalım. Türkiye'de diyelim ki 3-5 bin tane DHKPC mensubu işte terörist militan var. Bunlar karar verdi. Biz işte Küba'daki Marksist gönüldaşlarımız işte acı çekiyor. Biz bunlarla ilgili savaşmaya gidiyoruz dese herhalde Türk istihbaratı ya niye gidiyorsunuz Türkiye'de kalın eylem yapın diyecek hali yok. Daha da kolaylaştırır.
Evet.
Veyahut da işte Türkiye'deki PKK'lılar biz işte bilmem Yemen'deki falan gruba yardım etmek istiyoruz dese gönderir. İşte Rusya'da işte bu biraz daha bu Vehhabi zihniyetine mensup olan o Kafkas kökenli Müslüman gruplar ki onların ana iskeleti Sufi geleneğinden geliyor ki onların öyle bir şey yapması mümkün değil. Rusya el altından bunları bir taraftan başından atarken diğer taraftan da onların kullanmış olduğu silahı satıyor. Çift yönlü bir kazanç ve Birleşmiş Milletler'de konuşmalara baktığınızda hepsi DAEŞ'e veya IŞİD'e karşı. İyi de yani Anadolu'da bir söz var. Sen ağa, ben ağa, bu yine kimse ağa hesabı. Herkes bu terör örgütüne karşıysa bu örgüt silahı nereden buluyor? Parayı nereden buluyor? Bu kadar insan kaynağını nasıl bu ülkelerin sınırlarından geçerek buraya kadar geliyor? Hadi siz elinizi kolunu sallayarak Amerika'ya bir girin bakalım. Kolaysa. Yani 40 kere sizi şeyden sorgudan geçiriyor. O halde bunlar bir resmi bir görüş vardır. Bir de perde gerisinde maalesef evet. istihbarat savaşları vardır.
Evet Sayın Hocam, Rusya meselesine tekrardan geliriz. Rusya'nın Orta Doğu'daki etkilerinin artmasına değineceğiz ama isterseniz bu mülteciler konusunu araya gitmeden önce iç boyutuyla da gündeme getirelim. Yani Türkiye'de de bir takım işte çevreler bir timsah gözyaşları döktüler adeta o küçük çocuğun bedeni üzerinden. İşte ki bu çevreler dün Suriyeliler gitsin deyip bugün vicdan yapanlar aynı zamanda. Yani bunlardan bir tanesinde bugün köşesinde çok yani ifade kaba bir şey söylemek istemiyorum. Ertuğrul Özkök utan ey büyük adam
soruşturma
başlıklı.
Soruşturma açmış diye son dakika evet, haberi vardı.
Soruşturma açmış gerçekten de çok kötü şey yazmış. Yani Erdoğan'a minik Suriye'nin katili olmakla suçluyor ki bu adam. Yani ülkemizde 2 milyon Suriyeli var. Vergilerimizle onları barındırıyoruz diyen adam yani. Hani nesi battı bu adamın bize diyerek Esed'i savunan bu adam. Şimdi 2 milyon mülteciyi besleyen Erdoğan'ı bu çocuğun katil olarak gösterebiliyor.
Şimdi ben dün Adana'daydım memlekette. Orada bir hadise yaşadım da. İnsanlar duanın gücünü bile bilseler, insanlar bir fakire yardım ettiği zaman onun gönlünün gönül dünyasına girmenin ne olduğunu bir anlayabilse, o bizim o az önce bahsettiğiniz köşe yazarları o hazzı hayatlarını hiç tatmamışlar. Yani bakıyorsunuz 5 tane çocuğuyla anne baba 5 tane çocuk tamamen sokaklarda ve o gün ne bulmuşsa onunla kendini yaşıyor. Ve siz ona çok küçük bir yardımda bulunduğunuzda ki ben dün yaşadım bunu. Yani o kadar candan, o kadar içten size dua ediyor ki. Hı-hı. Ve ben inanıyorum Türkiye'de bu kadar istihbarat örgütlerinin, bu kadar işte Batı medyasının Türkiye'nin başına çorap örmeye çalıştığı halde onların hani tuzaklar varsa Allah'ın da bir en büyük tuzak kurucu Cenab-ı Hak'tır. Hı hı. Bu kadar gailelerden Türkiye'nin bir şekilde üstesinden gelmesinin sebebi de işte biz o 2 milyon mülteciyi aldık. Onların aynı zamanda hayır duasını da alıyoruz. Hı hı. Yani evet. Bunu göz ardı etmememiz mutlaka, gerektiğini mutlaka, düşünüyorum. Mutlaka. Yani o suda boğulanların bir vebali var ise bizim yaptığımız bu Kadir Şinaslığın da bir herhalde karşılığı olacaktır. Evet. Cenab-ı Hak bu memleketi koruyor ve biiznillah koruyacaktır i̇nşallah, diye düşünüyoruz inşallah.
Yani araya gitmeden önce Başbakan Davutoğlu'nun hem batıya yüklendi hem de bu içerideki timsah gözyaşlarını dökenlere yönelik bir mesajı var. Onu okuyarak araya gidelim. Diyor ki Davutoğlu, bu merhametten yürekleri nasipsiz, yapılan hizmetlere gözleri kör, aylan yavrumuzun yurdu Orta Doğu'yu bataklık olarak tanımlayan, tüm gücüyle mazlum muhacirler için çalışanları diktatör olarak nitelemekten çekinmeyen, her fırsatta kendi konforlu dünyalarından duygusuz yorumlarla gönülleri, zihinleri kirletenleri ise aynaya bakacak yüzleri olmayacaktır, diyor içerideki timsah gözyaşları dökenlere yönelik verdiği mesajda Başbakan Davutoğlu. İkinci bölümümüzde Rusya'nın Orta Doğu'da artan etkinliğini konuşmak istiyoruz. Özellikle son dönemde Arap dünyasının önde gelen siyasilerin Moskova ziyaretleri oldukça dikkat çekiyor. Ürdün, Suudi Arabistan, Bahreyn, Katarlı siyasilerin ziyaretleri. Hakeza Mısır'ın darbeci lideri Sisi'nin son 2 yılda 3. kez Rusya'ya gitmesi, Putin'le görüşmesi oldukça dikkat çekici bulunuyor. Bu artan ziyaretler Arap medyasında da bir hayli yakından takip ediliyor. Bu noktada yapılan analizlerde Rusya'nın son dönemde Orta Doğu üzerindeki ağırlığının Arap ülkeleri tarafından da kabulünün bir işareti olarak yorumlanıyor. Arap ülkelerinin Moskova'ya yönelişlerine ilişkin altı çizilen bir başka husus Amerika'nın Orta Doğu politikalarına ilişkin güvensizlik dillendiriliyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye krizinin çözümü konusundaki samimiyetsizliği, heyecansızlığı, Arap liderlerini Moskova'ya yönelttiği yönünde bir takım kanaatler dillendiriliyor Orta Doğu siyasi analizlerinde. Bu noktada Arap ülkelerinin ABD'ye yönelik hayal kırıklığına uğratan bir başka husus, Washington'un İran ile olan yakınlaşmasından duyulan endişe de yine siyasi analizlere yansıyor. Arap ülkeleri, Moskova'nın ortak endişe kaynakları ise bölgenin istikrarsızlaşması ve tırnak içerisinde siyasal İslam diye isimlendirdikleri kaygılar da Orta Doğu'daki kimi yönetimlerin Moskova ile ortak kaygısı olarak dillendiriliyor. Nasıl görüyorsunuz hocam Arap ülkelerinin son dönemde Rusya ziyaretlerinin artırması, Arap medyasında dile getirilen bu siyasi analizlere siz de katılıyor musunuz?
Olayı şöyle değerlendirebiliriz. 1970'li yıllardan itibaren o 1967 Arap-İsrail Savaşı'nda Araplar büyük bir darbe yedikten sonra silahlanmaya yöneldiler. Bir süre sonra İran devrimi oldu 1979'da. Yani önce bir 1967 Arap-İsrail Savaşı'nın travması, 1979 İran devrimi ile birlikte Amerika Körfez'in o devasa petrol gelirlerine el koyabilmek için bir bahane üretmesi gerekiyordu. Bir hikayenizin olması gerekiyordu. Ve bu en sofistike silahları akla ziyan paralarla Suudi Arabistan'a, Kuveyt'e, Katar'a satarken bir şartı vardı. İsrail'e karşı kullanmayacaksınız. Mesela erken uyarı uçakları, AVAX'ları. Peki İsrail'e karşı da kullanmayacaksa siz bir Suudi Arabistan'a silahı nasıl satarsınız? Bir öcü göstermeniz gerekiyordu da İran'dı. Yani İran işte Hümeyni ile birlikte Şii bir kuşak oluşturmaya çalışıyor. Sizin için en büyük düşman İran'dır diye Amerika 1979'dan 2015 yılına kadar bu konuyu işledi. Fakat birdenbire Amerika ile İran can ciğer kuzu sarması oluverdi. Şimdi siz kendinizi o körfez ülkelerinin yerine koyun. Yani size yıllardır bu düşman diyordu. Düşman dediği bir güçle en büyük sırtını dayadı müttefik dost olmaya başlayınca ne oluyor sorusu akla geldi. Ve birer ikişer Arap liderler Rusya'ya gitmeye başladı. Çünkü yani siz mevcut limandan demir almışsanız sığınacak yeni bir yer bulmaya çalışırsınız. Ve bu boşluğu da Putin akıllı bir şekilde Rusya doldurmaya çalışıyor. Yani şu anda Rusya'nın Orta Doğu coğrafyasında etkinliğini biraz arttırmaya başlaması, Rusya'nın gücünün arttığından değil, siyasi konjonktür bunu gerektirdiğinden dolayı. Yani Amerika'ya olan güvensizlikten dolayı Arap ülkelerinin bir arayış içerisine girmesi ve bu boşluğu da Rusya'nın tam olarak değil de bir nebze doldurmaya çalışması olarak yorumluyorum.
Evet, yani bu noktada şimdi bizim basınımıza da yansıyor. Orta Doğu medyasında da gündeme getiriliyor. İran'da, İran'ın zaten var da Hizbullah ve Şii milisler vasıtasıyla Suriye'deki mevcudiyeti zaten tartışılmıyor bile. Ama Rusya'nın da yakın dönemde hem silah anlamında hem askeri asker anlamında Suriye'de bulunduğuna ilişkin bir takım iddialar dillendiriliyor. Yakın zamanda görülmeye başlanan Rus silahlarından bahsediliyor. Gerek işte insansız hava araçları olsun, gerek zırhlı araçlar olsun, Rus menşeli tüm bunların. Tabii bunun Türkiye'nin de aralarında bulunduğu koalisyon güçlerinin Suriye'deki müdahalesinin de göz önünde alındığında her iki gücün de karşı karşıya gelme gibi bir riski var. Bunun sonuçlarına ilişkin sizin tahminleriniz ne olur?
Şimdi tarih bunun hep acı tecrübeleri ve örnekleriyle dolu. İran'la Irak 1979'dan 88'e kadar 7-8 yıl savaştılar. Öyle bir savaş denklemi kuruldu ki iki tarafta birbirini yenemediler. Yani çünkü bir tarafın yenmesini istemiyorlardı. Ben az önce sizin bahsettiklerinizi dinlerken hemen o aklıma geldi. Suriye'de muhalifler bir adım atıp başarı sağlamaya başladığında işte Türkiye ile işte Arap ülkeleri kafa kafaya verip artık kendi aralarındaki bir takım küçük pürüzleri halledip bu Suriye muhalefetine destek bağlamında biraz adım atmaya başladıklarında Rusya oradan kafasını kaldırıyorsa bunu Amerika ve Avrupa'da istiyor demektir. Yani hala Suriye'deki iç savaşın bitmesini istemiyorlar. Hı hı. Peki Amerika Irak'a müdahale ederken, Saddam'ı devirmek isterken, ki Saddam son anda yanılmıyorsam 30-40 milyar dolarlık silah anlaşması yapmıştı Rusya'yla ve Rusya da müdahale edilmesini istemiyordu. Çok evet. Karşıydı ama Rusya'ya rağmen Amerika Irak'a müdahale etti, Saddam'ı devirdi. Demek ki Amerika istese Esed'i devirir, Rusya'yı da dinlemez. Hı hı. Şu anda Batılılar kendilerini bir adım geri çekiyorlar. Alanı Rusya'nın doldurmasını istiyorlar. İran'ın nefesini yetmediği yerde Rusya devreye girsin ve açıkçası benim bu konudaki düşüncem, yorumu, Suriye'deki bu iç savaşın bitmesini istemiyorlar. Yani Suriye biraz daha yıkılmalı. Biraz daha belini doğrultamayacak hale gelmeli ki İsrail için bir çeyrek yüzyıl tehdit olmaktan.
Yani hocam ya bu anlamda bu noktada artık Esed'in veyahut da Suriye'nin İsrail için bir tehdit olma ihtimali hemen hemen ortadan kalktı. Yani bunun daha büyük fotoğrafta işte Batı'yla Doğu'nun işte veyahut da başını Rusya ve İran'ın çektiği grupla diğer cephede belki Suudi Arabistan, Katar ve buna Batı'yı da Amerika'yı kastediyorum, ABD'nin olduğu iki cephenin bir mücadelesi olarak görmek mümkün. Orada Esed sonrasına ilişkin bir paylaşımda kimin daha çok etkin olacağı konusunda, söz sahibi olacağı konusunda bir pazarlık yürüyor. Yani şimdi Suudi Arabistan'ın son Moskova ziyaretinde de ve Suudi Arabistan'ın kralının Amerika'ya yapacağı yakın ziyarete ilişkin bir takım senaryolardan bahsediliyor. Esed'in gidebileceği de dillendiriliyor ama bir taraftan da Rusya'nın, İran'ın Esed konusundaki kararlılığına ilişkin haberleri de okumak mümkün. Yani bir muammadır gidiyor.
Orada cümle yarım kaldı. Aslında o Suriye iç savaşının sürmesinin en önemli sebeplerinden ikincisi de Esed sonrasının ne olacağıyla ilgili Arap ülkelerinin, Amerika'nın ve Rusya'nın farklı senaryoların olması. Bu da yani mevcut durumun sürmesine sebep oluyor. Şayet Rusya ile Amerika, Batı ile Arap ülkeleri mevcut rejimin yerine ihsas edecekleri yeni bir devlet düzeni konusunda anlaşmış olsalar bu savaş çok kısa sürede biter.
Evet hocam, şimdi iki hatta üç dört tane konumuz vardı. İsterseniz Edelman'ın ABD Büyükelçisi'nin onu değerlendirelim, yoksa hemen ben Mısır'a atlayayım çünkü 3 dakikamız var herhalde. Onu atlamak istiyordum ama şeyin cevabını vereyim. Yani Edelman'ın Türkiye'ye ilişkin çok böyle sert eleştirileri vardı Erdoğan'a.
Biraz da küstahça diyelim.
Küstahça. Büyükelçi, New York Büyükelçimiz Kılıç'ın bir açıklaması var. Serdar Kılıç'ın. İsterseniz onu hemen okuyayım. Evet. Suriye'ye geçelim. Times'ta yayınlanan makaleye, Edelman'ın makalesine mektupla cevap veriyor. Türkiye'nin eylemlerini savunmak başlığıyla yayınlanan mektupta şunları dile getiriyor Büyükelçimiz. Güney sınırımızda züccaciye dükkanına giren boğa etkisi gören, 2003 yılındaki Irak işgalini savunanların kendi yarattıkları karışıklığın doğrudan sonucu olarak ortaya çıkan sayısız tehdide karşı Türkiye'nin gerçekleştirdiği kendi savunma eylemlerini eleştirmesi ironiktir. Geçmişte olduğu gibi Türkiye ve ABD ister DAEŞ, ister Nusra cephesi ya da ister PKK olarak bilinen Kürt terör örgütü olsun, teröre karşı yan yana duruyor. Bu mücadelede ahlaki göreciliğe yer yok. Bir terör örgütünü yenmek için başka terör örgütlerinin günahlarını aklayarak şeytanla pazarlık yapanlar, bu tip oluşumların sonunda onları besleyen eli ısıracaklarını iyi hatırlamalılar. Ayrıca Sayın Edelman'ın okurlarınızı inandırmak istediğinin aksine Türkiye'nin demokratik yeterliliğini eleştirmeyecek kadar mükemmeldir. Bu Haziran'daki seçimlerde de görülmüştür ve 1 Kasım'daki gibi yeniden seçim adımları da demokratiklerdeki ortak uygulamalardır. Güneyimizde süren kaosun sorumlusunun Türkiye olmadığını unutmayalım diye oldukça sert denebilecek ifadelerle hem Edelman'a mesajını hem de Amerika'ya mesajını göndermiş oluyor. Hocam şimdi Mısır'da İtalyan şirketi Eni parasal değeri 1 trilyon olduğu ifade edilen çok büyük bir doğalgaz rezervi buldu. Bulunan bu rezervin Orta Doğu'daki dengeleri değiştireceği ifade ediliyor. Bulunan bu gazdan Mısır'ın sevindiği kadar İsrail'in üzüldüğü ifade ediliyor. Neden? Çünkü İsrail'in yakın zamanda bulduğu doğal gazı en büyük pazar olarak Mısır'ı görüyordu. Çünkü Mısır'ın kendini yetecek doğal gazı yoktu. Mısır'da yaşayan birisi olarak biliyorum, o tüpler bile kara borsada evet. satılırdı bir dönem. 2020'ye kadar daha fazla zannedersem Mısır'ın yetecek doğal gazını elde ettiği söyleniyor. Mısır'da bulunan zengin doğal gaz kaynakları enerji jeopolitiğini nasıl etkileyecek hocam? Çok kısa bir süremiz var. Buyurun lütfen.
Mısır aslında zengin bir ülke. Hı. Bu doğal gazın bulunması da bunun zenginliğine zenginlik katacaktır. Fakat Hı. Mısır'ın problemi kaynak yetersizliği değil, kaynakların dağılımında ortaya çıkıyor. Yani bir küçük bir elit grubun ki bu askeri bürokrasidir, her şeyi tek elinde bulundurması ve insanların çok çok düşük gelir düzeyinde yaşaması. Hı. Bu gazın bulunması yetmiyor. Yani kendi ihtiyacınızı karşılamanız bir anlam ifade etmiyor. Daha da önemlisi bunu tüketim merkezlerine nakletmeniz için ya doğal gaz boru hattını kullanacaksınız ya sıvılaştırılmış likit LPG olarak göndereceksiniz dünya piyasalarına. O da pahalı bir iştir. Hı hı. Sıvılaştırılmış gaz. İşte doğal gaz boru hattıyla dünya pazarına erişmek için yeni bir hatta Mısır üzerinden Türkiye'ye, oradan da dünya pazarlarına. Onun için de Türkiye bir hub'dır, enerji hub'ıdır. Hı hı. Bu nedenle de öyle ya da böyle Orta Doğu coğrafyasındaki ülkeler Türkiye ile bu enerji koridoru olması konusunda iyi geçinmek zorundadır.
Evet, özellikle İsrail'in bu anlamda evet. Türkiye ile ilişkilerini...
Mevcut yönetimle hı. iyi geçinemiyorsa onu götürmeyi deneyecektir.
Evet, görünen
çünkü
de
Türkiye'ye ihtiyacı var. Hı-hı. Yani Türkiye'siz olmuyor jeopolitik olarak. Kıymetli... Bir dörtlük söyleyip bitirmek
lütfen,
istiyorum.
Buyurun.
Bu bir terör örgütüne karşı öbür terör örgütünü hı-hı. destekliyor. Kapkara tabloya ak mı diyelim, hı-hı. necis olanlara pak mı diyelim. Hı-hı. Bir batıl uğruna başka batıla Allah'tan hak korkmadan hı-hı. hak mı diyelim.
Evet. Evet, çok güzel. Kıymetli dinleyenler, bir Dünya Gündemi programımızın daha böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ben Deniz Beytullah Demircioğlu, partnerimiz yardımcı doçent Doktor Halil Kurt Bey ile haftanın öne çıkan dış politika gelişmelerini analiz etmeye çalıştık. Haftaya görüşmek ümidiyle, hoşça kalın efendim.